Yusuf Hocam, sizinle bir gelişmeyi konuşalım. Papa'nın ziyareti. Şimdi Hristiyanların lideri, aslında Vatikan gibi uyduruk bir devletin başkanı. Tabii biz onu Haçlı Seferleri'nin temsilcisi olarak tanıyoruz. Papa Türkiye'ye geldi ve resmi törenle karşılaştı. Şimdi siyasi kısımlarında konuşacağız tabii ama ben hem izleyicilerimiz belki görmediyse onu da hatırlatmak, hem de siz de üzerine konuşmak isterseniz onu da hatırlatmak için. Millet Kütüphanesi'nde bir toplantı düzenlendi. Papa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı. Bu toplantıda Papa'nın gelmesi beklenirken ilahilerden bir tanesi de Ensar'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi beklerken, onu karşılarken söylediği ilahi, Tala al-Bedru diye başlayan o ilahiyi söylediler. Yani Müslümanların peygamberlerini sallallahu aleyhi ve sellemi beklerken söylediği ilahiyi Papa'yı beklerken söylediler. Çok ilginç bir görüntü. Yani gerçekten utanç verici. Bu bir kısmı belki değinmek istersiniz diye hatırlattım. Diğer bir konu da siyasi açısından. Şimdi bildiğimiz gibi bu Papa ilk Amerikalı Papa tarihte. Amerika'da doğmuş, orada büyümüş ve sonrasında papalığa gelmiş. Yani aslında bunun da Türkiye ziyaretiyle bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Yani Amerika'nın siyasi hedefleri açısından sizce bu Papa ziyaretinin bir önemi, bir ciddiyeti var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle bu ziyaretin medyaya yansıyan kesin bildiği ansiklopedik bilgileriyle başlayalım. Şimdi deniyor ki önceki papa İznik'e ziyareti vasiyet etmiş. Ve bu ömrü vefa etmeyince bu papa o vasiyeti yerine getirmek istemiş deniliyor. İkincisi bu yıl İznik 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü. Bunu anmak için de yine buraya geldim. Ne demek 1. İznik Konsili? Bundan 1700 yıl kadar önce Hristiyanların muhtelif üst düzey temsilcileri bir araya geliyorlar. İznik'te o dönemde Doğu Roma İmparatorluğu hakimken, Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde o zamana kadar yüzlerce olan İncil nüshalarını bir araya getiriyorlar ve bunu dörde indirmek üzerine ittifak ediyorlar. Yani bir tür dini toparlama. Dağıttıkları, paramparça ettikleri, tahrif ettikleri dini İncil sayısını yüzlerce olmaktan dörde indirmek için yapılmış bir konsül.
Yani Hristiyanlık tarihi açısından ciddi bir önemli bir tarih.
Hristiyanların birliğini, bütünlüğünü, işte ortak inanca sahip olduğu anlayışını pekiştirmeye yönelik bir sembol ifade ediyor aslında. Dolayısıyla bu sürecin 1700. yıl dönümünde burada bu konsülün yapıldığı bir İznik'te bulunmak istiyor. Serüvenin bu. Bir diğer nokta 1054 yılında, yani bu konsülden yaklaşık 700 yıl kadar önce, 700 yıl kadar sonra, bundan 1000 yıl kadar önce Katolik dünyası ile Ortodoks dünyası arasında büyük ayrılık denilen bir olay yaşanıyor. Ve kiliseler bölünüyor. Hristiyan dünyası o 1. İznik konsülündeki birleşmenin aksine aradan geçen süre içerisinde bölünüyor. O dönemden bunun tekrar tamiri yönünde bir anlayış var şu anda. Papalık müessesesi kurumunda. Hristiyan dünyasına daha doğrusu. Şu anda biliyorsunuz 3 ana akım var Hristiyanlıkta. Daha çok Amerikalıların inandığı Protestanlık, kısmen İngilizce'de de var. Avrupa'nın inandığı Katoliklik, Avrupa ve Latin Amerika'nın inancı olan Katoliklik, bir de Rusya, Balkanlar ve ona benzer işte Orta Doğu'daki Hristiyanların inancı olan Ortodoks mezhebine ayrılmış durumdalar. Ve bunların arasındaki ayrılıklar sadece bizdeki Hanefi, Şafii, Maliki gibi bir ayrım değil. Çünkü bizde öyle bir şey yok.
Yani ayrım yok yani.
Şey, bir şey söz konusu değil. Herkes aynı mescitte aynı imamın arkasına namaz kılabilir. Ama bunlardaki ayrılık bunun da ötesinde siyasi bir ayrışmaya dönüşmüş durumda. Yani Protestanlığın temsilcisi Amerika, Katolikliğin temsilcisi Avrupa'ya da Vatikan, Ortodoksluğun temsilcisi Rusya gibi bir konuma gelmiş gibi görünüyor. Bir diğer noktada bütün bu olaylar, yani işte Hristiyanların bir araya gelmesi, Hristiyanlığın büyümesi, gelişmesi, değişik mezheplere ayrılması gibi bütün bu süreçlerin çoğu Anadolu topraklarında gerçekleştiği için Hristiyan dünyası açısından, özellikle bu Haçlı Seferler dediniz ya, Haçlı Seferler Anadolu topraklar üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tarihinin Batı dünyası açısından ya da Hristiyan alemi açısından büyük bir önemi olduğu düşünülüyor. Bir diğer noktada azınlık gibi görünen ve öyle muamele gören kıyıda, derede, köşede kalmış Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler gibi Hristiyan azınlıklarla da görüşerek onların görünürlüğünü artırmaya çalışıyor. Yani Papa'nın ziyaretinin genel olarak bu çerçevede olduğu söyleniyor ve hatta Papa'nın bu ziyareti öncesinde bir logo da yayınlanıyor. Bir afiş gibi bir şey yayınlanıyor. Afişte sağ tarafta bir haç işareti var. Hristiyanlığın sembolü ve birlikteliğini ifade ediyor. Sol tarafta bir lale var. Osmanlı dönemini ifade ediyor. Türkiye tarihini ifade ettiği söyleniyor. Üstünde bir güneş var. O güneşin de baba, oğul, kutsal ruh teslisini ifade ettiği söyleniyor. Bu ikisinin arasında, yani haç işaretiyle lale işaretinin arasında bir köprü olduğu söyleniyor. Bunun da Doğu Batı'nın birlikteliği olduğu söyleniyor.
Evet.
Altından geçen suyun da İznik Gölü'nün suyu olduğu söyleniyor. söyleniyor. Bunun da Hristiyan dünyasının birleşmesine yönelik bir mesaj olduğu ifade ediliyor. Hatta Papa'nın ziyaretini şöyle bir ifadeyle kullanıyorlar. 2025 yılı Türkiye İznik'e yönelik havarisel bir seyahat olarak ifade ediliyor. Yani güya bu Papa, küfrün elebaşı olan Papa, haşa İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibiymiş de dini korumak, muhafaza etmek, birleştirmek için haşa sanki bir kendi dinlerinin müceddidi gibi gelmiş gibi bu bir şeyden bahsediyor.
Evet.
Şimdi burası olayın görünen kısmı.
Ki gerçek olma ihtimali de yüksek çünkü Hristiyanlık, sembolizm ciddi bir yer kaplıyor. Yani gerçekten böyle bir şey bahsetmiş olabilirler yani.
Evet aynen öyle. Şimdi olayın siyasi yönüne gelecek olursak. Bunun başlangıç noktası aslında Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması'yla Türkiye'deki azınlıklara belirli haklar veriliyor, belirli statüler veriliyor. O dönemde çizilen İngiliz planlarına göre diye kapalı bir bölge olarak tanımlanıyor. İslam dünyasıyla, Arap coğrafyasıyla, diğer Müslüman ülkelerle olan bütün bağlar kopartılıyor. Kıblesi batıya çevriliyor. Yönün batı olacak. Arkana bakmayacaksın. Arka tarafını hep kötüleyeceksin. Arka bahçeyi kötüleyeceksin. Oraya düşman olacaksın deniliyor. İçeride bulunan azınlıklar da kendi statüler içerisinde kalacak. Sen bölgesel ya da uluslararası bir konum almayacaksın deniliyor. Lozan Anlaşması'nın özeti aslında bu. Ulus devlet dediğimiz kavram da bu. Belirli bir sınıra sıkıştırılmış devlet dediğimiz olay bu aslında. Şimdi bu çerçevede ekümeniklik diye bir kavram var. İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nin 1000 yıldır, daha doğrusu İstanbul'un Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmasından sonra yıldızı parlayan bir kilise olarak ekümeniklik iddiası var. Ekümenik ne demek? Çok kullanılıyor. Kimsenin ne olduğunu bilmiyor. Ekümenik aslında evrensel demek Latince'de. Yani bütün dünya Ortodokslarının liderliği demek. İstanbul o dönemde Ortodoks dünyasının en büyük devletinin başkenti olduğu için ve bu Patrikhane'de orada olduğu için bütün Ortodoks aleminin liderliğini yürütüyordu. Dolayısıyla bu sıfata sahip olan tek Patrikhane şu anda bugün İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ydi. Ve bu Fener Rum Patrikhanesi, daha bu süreyi biraz daha hızlandırmak için 1844 olsa gerek. Evet, 1844'te bir ruhban okulu açıyor. Açtığı bu ruhban okuluyla da Hristiyan papazlar yetiştirerek birçok memlekete gönderiyor.
Heybeliada.
Evet, Heybeliada'da. Birçok yere, yanılmıyorsam 14 tane büyük Ortodoks kilisesi var. Hepsinin çatı örgütü olarak hareket ediyor.
Bu olarak oraya da gönderiyor için oraları da yönetiyor diyebiliriz yani.
Evet. İşte bu Lozan Anlaşması'yla bu şeyin, Patrikhane'nin bu şeyi, evrensellik özelliği kısıtlanıyor. Çünkü azınlık konumuna getiriliyorlar. Azınlık haklarından yararlandırılıyorlar. Azınlık haklarından yararlanan bir yapının evrensellik iddiasının bir mantığı var mı?
Evet. Yok.
Dolayısıyla böyle bir kısıtlama getiriyor İngilizler burada. Muhtemelen Rusya'yla olan bağlantısını düşünerek bunu yapıyorlar. Böyle olunca Fener Rum Patrikhanesi 1000 yıldan fazladır sürdürdüğü bu evrensellik konumunu, Osmanlı döneminde bile koruduğu bu konumunu, hatta Abdülhamid Hamid'in şeyi vardır. Bu Ortodokslarla alakalı bir planı vardır. Bulgarlarla Yunanlar birbirine düşürmüştür. Gidip işte Bulgar kilisesi açıp Yunan kilisesinin karşısına düşürmüştür. Bunlar birbirlerine düştükleri için Osmanlı'ya uğraşamaz hale gelmişlerdir. Abdülhamid düşüp iddiaçılar gelince o kiliseyi kapatmışlardı. Ve kapatınca Abdülhamid de bunu duyunca benim kurduğum planı siz mi bozdunuz diye öfkelenmişti. Akabinde zaten Osmanlı'ya hedef almışlardı. Şimdi Rusların dolayısıyla etkisini kırabilmek için muhtemelen o dönemde böyle bir adım atıldı İngilizler tarafından. Bunun resmileşmesi 1971 yılında oluyor. 71 yılında ruhban okulu resmen kapatılıyor. Yani Fener Rum Patrikhanesi'ne sen artık burada papaz yetiştiremezsin. Başka ülkeye gönderemezsin. Burası senin evrensellik iddiasında bulunabileceğin bir yer değil diyorlar. Bunun üzerine işte yani bu olaylar üzerine İstanbul'daki bu Ortodoks liderliği Rusya'ya kayıyor. Şu anda Ortodoks dünyasının liderliğini Moskova Patrikhanesi yürütüyor.
O yüzden aslında Ortodoksların lideri Rusya diyebiliyoruz.
Şimdi bu çerçeveden bakıldığında az önce dediğim gibi her bir mezhebin arkasında bir siyasi güç ve devlet olduğunu düşünürsek, yani birinin arkasında Amerika, birinin arkasında Avrupa, birinin arkasında Rusya olduğunu düşünürsek, bu mezhepler çatışmasının, mezhepler ayrılığının, Papa'nın güya güller saçarak birleşme iddiasını ortaya atmasına rağmen bu çatışmanın, şiddetli kanlı çatışmanın arkasında devletler olduğu, siyasi planlar olduğu çok açık.
Yani sadece Hristiyanlık diniyle alakalı bir durum değil.
Yani bir mesele değil bu. Aslında siyasi bir mesele. Amerika, İngilizlerin bu çizdiği planı bozup Rusya'daki Ortodoks Patrikhanesi'nin hakimiyetini tekrar İstanbul'a vermek istiyor. Burada bulunan, Türkiye'de bulunan işte kafalı ya da işte Soğuk Savaş döneminden kalma olan zihniyetler, İngilizce kesimler, bunlar çok şiddetle karşı çıkıyorlar. Bunun Türkiye'nin egemenliğinin ihlali olacağını söylüyorlar. Evet. Çünkü Türkiye gibi bir devletin içerisinde bir yapı olacak. Kendisine ait o 71 yılında çıkan kanun onu söylüyor. Ruhban okulu üniversite olarak kabul ediliyor. Deniyor ki işte üniversitesi devlet üniversitesine bağlı kalması gerekir. O da bunu kabul etmediği için kapatılıyor. Kendi başında bağımsız olan, kendi kararlarını alabilen, diğer ülkelerdeki dindaşlarına hükmedebilen bir yapı olmasını istemiyorlar. O yüzden bir tepki var. Ama Amerika'nın planı o değil. Amerika istiyor ki bu hakimiyet Rusya'nın elinden tekrar Türkiye'ye gelsin. Türkiye'nin kontrolünde olsun. İstanbul'da olsun. ve Rusya'nın buradaki Ortodoks camiası üzerindeki etkisi kırılsın istiyor.
Benim kontrolümde olsun diyor.
Bu ziyaretin en önemli amacı bu aslında.
Yani
Doğu'yla Batı'nın birleşmesi, Ortodoks Katolik kardeşliği adı altında Amerikan doğumlu ilk papanın liderliğinde böyle bir adım atılıyor ve Türkiye'de bunu bildiği için ki bunun önceden adımlar atılmış durumda. Evet. Bu yeni bir şey değil. Sadece papanın bu işte 1700. yıl ya da önceki papanın vasiyeti gibi gerekçeleri sağlam ifadeler olsa da bunun öncesi var.
Evet.
Öncesinde geçen Eylül ayında Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartolomeos Amerika'ya gitti. Bizzat Trump'la görüştü ve Türkiye'yi şikayet etti. Dedi ki Türkiye bizim egemenliğimizi kısıtlıyor. Bizim Ruhban okulumuz yıllardır kapalı. Tekrar açılmasını istiyoruz dedi. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la yaptığı görüşme sırasında bu ifadeyi kullandı. Dedi ki Ruhban okulunu tekrar açabiliriz.
Evet, Trump istedi direkt zaten.
Tabii Ruhban zaten
okulunu heybeli adalı.
Ve bundan dolayı da yeni gelen Papa Türkiye'yi övgüyle andı.
Evet.
Türkiye tarihine vurgu yaptı. Yani geçmişte nasıl ki İznik Konsili, Anadolu Toplumlarındaki İznik Konsili Hristiyan dünyasının birleşmesine sahne olmuşsa bugün de aynı rolü üstlenebilir. İstanbul merkezli olarak Doğu'yla Batı'nın birlikteliğini, o köprüyü meydana getirebilir mesajını vermeye çalışıyor. Böyle olunca otomatik olarak Türkiye gibi Müslüman bir ülkede böyle bir durum söz konusu olunca burada ikinci bir konu daha gündeme geliyor ki Papa'nın konuşmalarında buna da işaret var. O da her ne kadar düne kadar Fethullah Gülen'in üzerine atılmasa FETÖ'ye atfediliyor olsa da dinler arası diyalog diye unuttuğumuz bir kavram var. Bize unutturulan bir kavram var. Halbuki 80'li 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda bu konu çok büyük kamuoyu haline getirilmişti. Hatta bununla bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeniyetler İttifakı diye bir yapı kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zaman başbakanken bu Medeniyetler İttifakı'nın eş başkanıydı. İspanya'daki Zapatero vardı. İspanya Başbakanı Zapatero ile beraber Medeniyetler İttifakı yani Doğu'yla Batı, İslam'la Hristiyan dünyası arasındaki ılımlılık, hoşgörü, karşılıklı anlayış, diyalog söylemi gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi söyledi. Evet. Yani bu ittifakın eş başkanıyım diye. Hatta hafızalarımızı tazeleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu girişimden sonra skandal bir açıklama yapmıştı. Büyük infial meydana getiren bir açıklama yapmıştı ve demişti ki İslam dininin güncellenmesi gerekiyor demişti.
Evet. Yani
bu aslında çok büyük mesajlar içeriyor. Yani şu anda yapılmak istenen şey sadece Doğu'yla Batı arasındaki bir ittifak kurma ya da Moskova'nın elinden ekümeniklik sıfatını alıp İstanbul'a verme ya da işte iki tane Hristiyan mezhebi arasında barış sağlaması meselesinden ibaret değil.
Daha da büyük bir çerçeve var.
Hem Hristiyan içerisinde bir Hristiyan camiası içerisinde bir mezhepsel birliktelik oluşturma düşüncesi var. Hem de Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir ılımlaştırma düşüncesi var. Talha al-Bedrun'un sebebi işte bu. Medeniyetler ittifakı.
Rastgele yapılmış bir şey değil zaten.
Dinler arası diyalog düşüncesi. Hatırlayalım. Ben kendim biliyorum mesela ben üniversite dönemindeyken okuldan arkadaşlar vardı FETÖ'cü. Adamlar kiliseye gidiyorlar. Ya kilisede ne işin var senin diyorum. Oraya namaz mı? Ya nasıl namaz kılmaya gidiyorsun? Kiliseye namaz kılmaya gidiyorlar.
Evet.
Nasıl namaz kılmaya gidiyorlar? Ya bu da Allah'ın evi, o da Allah'ın evi.
Evet. Hatta burada Hacettepe Camisi'nin içerisinde 3 ibadet yeri yan yana beraber
yaptılar. Böyle çok sapkın düşünceler vardı. Yani İslam'la küfrü, İslam'la Hristiyanlığı birbirine katıştırmaya çalışan anlayışlar vardı. Kiliseye gidip ezan okuyorlardı.
Evet. Yani
işte namaz kılıyorlardı. Kur'an'dan, Resulullah Aleyhisselatü'nden hiç bahsedilmiyordu. Niye? Çünkü derler ki hepimiz aynı ortak Tanrı'ya inanıyoruz. Unuttum bir şey daha. Bu Bartolomeos'ta bir de ortak şey yapılıyor. Ayin düzenleniyor. Bartolomeos'ta Papa arası tarafından düzenleniyor. Onun bir sengesi olarak. Bunlar da o dönemde benzer ayinler düzenliyorlardı. Müslümanlar Hristiyan arasındaki ortak ayinler. Ortak olduklarını söylüyorlardı. İkisi aynı inanca sahiplermiş. Aynı Tanrı'ya inanıyorlarmış. Nasıl aynı Tanrı'ya inanıyoruz? Biz tek ve mutlak olan tek bir Allah'a inanıyoruz. Onlar teslis diyor. Baba oğul kutsal ruh diyor. Evet. Bunu nasıl aynı Tanrı oluyor? Aynı Tanrı'ya inanıyormuşlar. O yüzden dinlere, peygamberlere, kitaplara bakmıyorlarmış. O Tanrı'nın karar verebileceği bir şeymiş. Samimi, dürüst Hristiyanlar da cennete gidebilirmiş.
Evet.
Onların anlayışına göre. Bunu pompalıyorlardı. Yıllarca bunu pompaladılar. Türkiye'de bu yaşandı. FETÖ diye adlandırılıp kovulmasından sonra her ne kadar üzeri kapatılmış, küllenmiş gibi görünse de bu düşünceler hatta 70'li yıllardan itibaren Türkiye'nin içerisinde kökleştirilmeye çalışıldı.
Şimdi bunlar yeniden bu aslında gün yüzüne çıkartılıyor ve proje haline getiriliyor.
Evet. Çünkü küfür dünyası şunu biliyor. Biz biliyoruz ki zaten kendi Rabbimizin ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğini biliyoruz. Küfür tek millettir ve hak ile batıl arasındaki mücadele asla bitmeyecek.
Evet.
Ve bitmeyeceği için bunlar da asırlardır. İslam ortaya çıktığı günden bu yana, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam risaletini ilan ettiği günden bu yana İslam'a savaş açmış yapılar olduğuna göre. Sorunun başında ifade ettiğin gibi bunlar Müslümanlara karşı 40'tan fazla Haçlı seferi düzenlemiş. Müslümanların kanını oluk oluk dökmüş. Bugün Yahudi işgal altında olan Kudüs'ü işgal etmiş evet. küfür dünyası olduğuna göre bunlar asla İslam'la mücadele etmekten vazgeçmeyecekler. Gazze olayı onlara bütün çabalarına rağmen, bütün girişimlerine rağmen hala bu ümmeti yok edemediklerini, inançlarını söküp atamadıklarını gösterdi. Hı. Aynı durum diğer İslam beldelerinde de var. Doğu Türkistan'da var, Myanmar'da var, Çeçenistan'da var, Suriye'de var, her yerde. Kesinlikle. Nerede Müslümanlara karşı savaş açmışlarsa, Balkanlar'da bile ne kadar zayıf olursa olsun hala Balkanlar'daki o İslami kökleri atamadılar. Balkanlar'da yaşayan insanlar batılı yaşam tarzını belki benimsemiş olabilirler. Başarılı kadınlar, içki içenler olabilir. Ona rağmen yine de Müslümanlar İslam'dan vazgeçmiş değiller. İslam külleri onların içinde. Duruyor, evet. hala duruyor. Bunu söküp atamadılar. Ne yaptılarsa bunu söküp atamadılar. O yüzden bütün çabalarını İslam'ı tahrif etmeye, İslam'ın içini, kavramlarının içini boşaltmaya, İslam'ı haşa güncellemeye, evet. İslam'la Hristiyan karşısında bir ortaklık, eşitlik, denklik, diyalog kurmaya çalışıyorlar.
Aslında Yusuf, Müslümanları Müslümanlarda ne var? Allah'ın dinini bütün dünyaya hakim kılma. İslam devleti bünyesinde Allah'ın dinini yaşama ve bütün dünyaya cihat yoluyla İslam davetini taşıma götürme. Şimdi bunu Batı bir tehdit olarak görüyor ve Batı şimdi bu dinler arası diyalog ve medeniyetler ittifakı projesiyle Müslümanlardaki bu anlayışı kendisi için bir tehdit olmaktan çıkarmış oluyor.
İşte evet. bunun ilk meyveleri aslında somut meyveler. Bir şey yok ortada diyebilirsiniz. Soruyorum. Bu deizm denilen hastalık nereden çıktı? Bunlardan çıktı işte. Bu düşüncelerin evet. kökleşmesinden çıktı. Şu anda gençlik arasındaki dindarlık oranı. Erdoğan'ın biz dindar bir nesil yetiştireceğiz derken fasıklardan ve münafıklardan oluşan bir ordu oluşturduğunun farkında değil. Hem bir başını örtüyor, hem sevgilisi var. Hem namaz kılıyor, hem bankadan faiz çekiyor. İçi boşaltılmış.
Evet.
İslam'la taban tabana zıt, İslami görünüme sahip Müslümanlar ortaya çıkartıyor.
Dinler arası diyaloğun tam Tabii. olarak amacı buydu zaten.
Kesinlikle. Hani onu ifade etmeye çalışıyorum. Sonuç vermemiş gibi görünüyor ama hatırlarsanız ben çok iyi hatırlıyorum. O dönemde ben üniversitedeydim. Üniversitede başörtüsü olayları vardı. Direnen birçok bacımız vardı. Biz de onların yanında evet. destek veriyorduk. Fethullah Gülen çıktı. Bir gün bir açıklama yaptı. Dedi ki başörtüsü teferruattır. Esas olan dinini yaşamaktır diye bir açıklama yaptı. Adamın tek sözüyle binlerce kız başını açtı. Açarak okula gitti.
Evet.
Bu bir tahrifattır. Bu bir yıkımdır. Ve o yıkımı yaşatlar. O yıkılan, tahrip edilen değerlerin sonucu olarak bugün ortaya çıkan dindar dedikleri fasıklaştırılmış, deistleştirilmiş, ne inancı, agnostik ismini bile söyleyemiyorum. Agnostik bir şeyler yapılmış. Evet. Gençler ortaya çıktı.
Sonucu bu oldu.
Sonucu bu. Daha da bu anlaşılan o ki, Papa'nın bu ziyaretiyle de anlaşılıyor ki, Papa'nın böylesine haşa bir peygamber gibi karşılanmasından da anlaşılıyor ki, Talal Bedrullah'la evet. karşılanmasından anlaşılıyor ki, projeyi daha da büyütecekler. Allah
Kesinlikle. Muhafaza. Allah razı olsun Yusuf Hocam. Rabbim bizi korusun bu saldırılardan. Gerçekten Amin. Dibimize kadar
Allah
giriyorlar artık.
Allah merak etme. Yusuf
i̇nşallah.
Hocam.
İnşallah.
Ebrehe orduları nasıl geldilerse ne zannediyorlardı? Diyorlardı ki bizim karşımıza duracak hiçbir ordu yok. Hiçbir güç yok. Kim bizi durdurabilir? Devasa fillerimiz, devasa askerlerimiz var. Evet. Kim bizi durdurabilir? Bunu bilen Abdülmuttalip ne dedi?
Kabe'nin sahibi.
Rabbi var. Bu dinin bir Rabbi var. Bu dinin bir sahibi var. Onlar ordularıyla, tanklarıyla, tüfekleriyle, papalarıyla, diyaloglarıyla gelsinler. Allah bu dini muzaffer kılacak.
Kesinlikle.
Onlar da harcadıkları bütün çabalar onlar için yürek acısı olacak Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Kesinlikle. Allah razı olsun hocam.